Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. 17. sözde Bediüzzaman Hazretleri dünyanın bir temaşagâh olduğunu ifade ediyor. Şehrayin suretinde yaratıldığını ifade ediyor. Bir bayram olduğunu ifade ediyor. Ehli tefekkür için öyle şirin bir mütalaagah ki dünya, mütala müzakere yeri, seyir yeri, bayram yeri, şehrayin yeri ki akıl tarifinden aciz kalır diyor. Bu nasıl bir bayram? Tefekkür bayramı. Özellikle ehli iman için, ruhaniler için, sekene-i semavat için dünya adeta tefekkür, ruhların tefekkür bayramı yapacağı şekilde yaratılmış. Bu vesileyle bir ayet ve hadis meali okuyacağım. Cenab-ı Hak müminlerin vasıflarını sayarken, Âl-i İmran suresi 191. ayet diyor ki, onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken, yani her hallerinde Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler. Ve şöyle derler, Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Yine hadis-i şerifte meşhur bir hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir saat tefekkür bazen bir sene ibadetten daha faziletlidir, eftaldir buyuruyor. Yani bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlı. Bir başka hadis-i şerifte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bir topluluk, Allah'ı zikretmek üzere bir araya gelirse, melekler onların etrafını sarar. Bir topluluk Allah'ı zikretmek üzere toplanırsa, bir araya gelirse, melekler onların etrafını sarar. Allah'ın rahmeti onları kaplar. Üzerlerine sekinet iner. Ve Allahu Teala onları yanında bulunanlara, işte melaikelere över. Onları onlardan övgüyle bahseder. Cenab-ı Hak da inşallah bizim topluluğumuzu bu manadan hissedar eylesin. Cenab-ı Hakk'ın yanındakiler, yanında andıklarından inşallah biz de olalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnna cealna ma alel ardı zineten leha linebluvehum eyyuhum ahsenu amela. Ve inna lecailune ma aleyha saiden curuza ve mel hayatü dünya illa le'ibun ve lehvün. Bunlar Kehf suresinde geçen 7. 8. ayetler ve Enam suresinin 32. ayeti. Kısa meal vereyim. Yeryüzünde ne varsa biz onu dünya için süs olarak, zinet olarak yarattık. Yani dünyayı süsledik, dünyayı zinetlendirdik, dünyayı güzel yarattık. Niye? Ki insanlardan hangisi daha güzel işler yapacak diye imtihan edelim. Peki bu güzel işler nedir? Dünya niçin yaratılmıştır? Risale-i Nur'dan birkaç cümle eşliğinde cevap verelim. Allah dünyayı, kainatı, saltanatının haşmetini, servetinin şaşasını, sanatının harikalarını ve kendi marifetinin garibelerini, garipliklerini, mucizevi özelliklerini, antika hakikatlerini, yani Allah'ı tanıma, bilme noktasında ne kadar bürhan, delil varsa onları göstermek için yaratmış. Dolayısıyla biz dünyaya, kainata, nazar ettiğimiz her şeye, zaten gözümüzün gördüğü her şey Allah'ın eseri. Allah'ın kudretinin tecellisi. Yani kainat zaten Allah'ın kudret kitabı. Allah kelam kitabı Kur'an-ı Kerim'de ne yazıyorsa, kudret kitabı kainatta da onu gösteriyor gözümüzün önünde. Güneş, işte atom, karınca, sinek, semavat, ne varsa, yer, gök ve ikisi arasındaki her şey, uzay, Allah'ın kudret ayetleridir. Dolayısıyla biz buna baktığımızda, Cenab-ı Hakk'ın sanatının harikalarını tefekkür edersek, temaşa edersek, tezekkür edersek, Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini gösteren deliller, ayneler mecmuası olarak bakarsak, Allah'ın saltanat-ı rububiyetinin, işte saltanat derecesindeki uluhiyetinin şaşasını, haşmetini, azametini tefekkür edersek, işte Cenab-ı Hakk'ın kemalatını, cemalini, esmasının tecellilerini, sıfatının tecellilerini müşahede edersek, o zaman biz güzel işler yapmış oluruz. İmtihanın neticesinde Cenab-ı Hakk'ın mükafatına, ecrine, ücretine, ebedi efendim servet, devlete muhatap oluruz. Dolayısıyla dünyada Cenab-ı Hakk'ın antika sanatlarını, mucize eserlerini tefekkür etmenin neticesi, mükafatı, ücreti ebedi bir zamanda, ebediyen cennet kalitesinde Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyesinin en azam mertebede tecelli ettiği o ebedi alemde onun antika sanatlarını seyretmek, tenezzüh etmek, tefekkür etmek, görmek, Cenab-ı Hak bizi bu manadan mahrum etmesin. Öyleyse biz kendimizden başlamak suretiyle, enfusi dairede, kendi aza ve cihazatımızdan başlamak suretiyle, afaki alemde gözümüzün gördüğü her şeyi, çiçekleri, kelebekleri, gökyüzünü, yıldızları, dokunduğumuz, temas kurduğumuz her şeyde Allah'ı tefekkür etmekle mesulüz. Nasıl ki Kur'an'ın ayetlerini okuyup hayatımıza tatbik etmekle mesulüz, kainat kitabının ayetlerini de tefekkür etmekle mesulüz. Zira Allah'ı tanımak, Allah'a olan imanımızı tahkiki mertebeye çıkarmak, marifetullah, muhabbetullah mertebelerinde yükselmek tefekkür ile mümkün. Onun için tefekkürün bir saati bir sene ibadetten daha hayırlı. Onun için tefekkür huzur makamı demek. Yani Allah'ın huzurundaymışçasına o dakikalarımız kıymet kazanıyor. Mesela yumurta, tavuk yumurtası. Her zaman görüyoruz, her zaman onunla iletişim halindeyiz. Yiyoruz, işte görüyoruz, neyse soframızda vesaire. Bir tefekkür edelim. Bu yumurtanın içinden Allah hayat çıkartıyor, civciv çıkartıyor. Yani kemik gibi sert, ince bir zar, içinde işte sıvı var. Bunun içinden işte korkan, koşan, yürüyen, hareket eden, işte öten, ses çıkartan, uyuyan, efendim midesi, gözü, kulağı, ağza ve cihazatı, tüyü, kanadı olan bir civciv yaratılıyor. Ya bunun içinden bu nasıl çıkar? Sebep, tavuk üzerine oturuyor ondan. Tavuk üzerine oturuyor, işte 21 gün geçiyor, o yumurtanın içerisinden civciv çıkıyor. Ya eğer tavuk üstüne oturmasaydı, o zaman güneşin ışığına maruz kalsaydı ne denilecekti? Denilecekti ki işte güneşin ışığı temas etti, ondan çıktı. Yani bu şu demek, bu kitabı kim yazdı? Mikrofon yazdı. Niye? Ama en yakın o. En çok böyle arasında böyle irtibatta, temasta olan sanki mikrofon. Onun için bu kitabı yazdı demek gibi bir şey. Evet, tavukla yumurta arasında bir yakınlık var ama o yakınlık içinde nihayetsiz uzaklık var. O uzaklıkta Esma-i İlahiye tecelli ediyor. Allah o yumurtada Hay ismi tecelli ediyor. Hayat veriyor, cansız, efendim hissiyatsız, duygusuz, hayatsız olan ölü maddeye Allah Hay ismiyle hayat veriyor. Fettah ismiyle o yumurtanın kapısını açıyor. O yumurtadan hayat çıkartıyor. Musavvir ismiyle o civcive suret giydiriyor. Mukaddir ismiyle o civcivi ölçüsünü intizamlı, düzenli, kendisine has ölçülerde olması gerektiği şekilde yaratıyor. Hakim ismiyle hikmetle beziyor. Mesela tavuk işte uçamıyor. Bak bu hikmetli. Uçsaydı gider 30-40 metre ağacın üzerine yumurtayı bırakırdı. Biz de alamazdık yani. İşte Alim ismi onda tecelli ediyor. Yani biz yumurtanın içindeki maddelerin ne olduğunu, kaçta kaç oranında olduğunu bilmekten aciziz. Ehli ilim olanlar ancak bilebilir. Allah onları kainattan süzüyor, yumurtada topluyor, o maddelerden sonra bir canlıyı yaratıyor. Mürebbi ismi tecelli ediyor, Rab ismi tecelli ediyor, Rabbul Alemin ismi tecelli ediyor. Allah yumurtadan tavuğu terbiye ediyor, civcivi terbiye ediyor. Nasıl ki bir damla sudan insanı terbiye ettiği gibi. Nasıl ki işte bulgurla, yediğimiz domatesle, patlıcanla insanı terbiye edip deri, kan, göz, kulak yarattığı gibi, diş yarattığı gibi, kemik yarattığı gibi. Nasıl ki Allah kanı terbiye edip süte çevirdiği gibi. Evet, biz bugünkü teknolojiyle, elimizdeki bütün teknolojik imkanlarla, uzay teknolojisiyle, 1000 sene elimizde 1 litre kan olsa, 1000 sene onun bir damlasını süte çeviremeyiz değil mi? Ama Allah ilahi bir laboratuvar olan ineğin karnında kanı süte çeviriyor. Bu terbiyeyle Cenab-ı Hak o yumurtadan bir civciv, bir canlı yaratıyor. Hakeza Rezzak ismiyle rızıklandırıyor. Daha sonra vazifesi bittiği zaman Mümit ismiyle öldürüyor ve hakeza. Dolayısıyla bu vermeye çalıştığım örnekteki gibi her şeye bakıp onda tecelli eden Esma'yı okumakla mesulüz. Okuduğumuz zaman ayette ifade edildiği gibi biz güzel işler yapmış oluruz. Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun hareket etmiş oluruz. Bu kainat abes yaratılmadı, başıboş yaratılmadı. Bu kainat kitabı okunması için yaratıldı. Biz de Allah'ın muhatabı olduğumuza göre bu kitabı okumalıyız. Bunun için Allah bizi yaratmış. Okumadık peki. Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Biz kaybederiz. Bir kere Allah'a muhatap olacak, Allah'ı tanıyacak, işte sonsuz kemalat, fazilet, hazinesi olan Esma-i İlahiye'yi idrak edecek, marifetullah'ta, muhabbetullah'ta terakki edecek, çok özel, çok kaliteli, çok keyfiyetli, aza ve cihazatla donatılmış olduğumuz halde bunu ihmal etmek, bunlara ihanet etmenin bedeli ahirette elbette aleyhimizde olacaktır. Ama diyelim ki biz tavuğun yumurtasını tefekkür ettik, peki yılanın yumurtasını tefekkür ettik mi? Peki timsahın yumurtasını tefekkür edebildik mi? Peki okyanusun derinliklerinin dibinde bulunan böceğin durumunu tefekkür edebildik mi? Peki Erciyes Dağı'nın tepesinde açan ismini bilmediğimiz bir çiçeği tefekkür edebildik mi? Hayır. Nazarımız hem bu kadar geniş değil, hem de biz o kadar dekayı karşına değiliz yani. O kadar bu vazifeyi ifade edecek kabiliyet ve kapasitede değiliz. Öyleyse tefekkür için melaike orduları lazım. Öyleyse ruhani cinsleri lazım tefekkür için. Allah onları yaratmış. Biz tefekkür etmezsek bizim ihmal ettiğimiz, bizim yaratılış en büyük gayemiz olan bu vazifeyi onları ifade eder. Biz mahrum kalırız. Velev ki onlar da tefekkür etmezse yine Allah açısından bir zarar söz konusu değil. Çünkü Allah kendi sanatına bakıyor. Bütün insanlar bakmasın, yüz çevirsin. Bütün melekler bakmasa, yüz çevirse, velev ki olmaz da faraza diyorum. Ruhaniler Allah'ın bu sanat, antika, mucize eserlerini nazar etmeseler, Allah kendi sanatına bakıyor. Yani kendi mukaddes mualla nazarıyla nazar ediyor. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela Selimiye Camii. Selimiye Camii. Ve bir Selimiye Camii'yi gören mimarlıktan işte bu noktada efendim hissesi az olan işte cahil avam benim gibi bir adam Selimiye Camii'yi görseniz de vay be. Ne kadar güzel yapmış. Vay be işte peh. Nasıl bu kadar güzel olmuş falan der. Ama mimarlık fakültesini bitiren adamın vay be'si benimkinden çok daha keyfiyetli, çok daha kalitelidir. Bir de mimarlık fakültesi bölüm başkanı Selimiye'ye baksa, o daha çok şey görür, daha çok şey hisseder, daha çok şey anlar. Onunki çok çok daha keyfiyetlidir. Mesela bu işe adam 30 senesini hasretmiş, hem de Türk de değil, yani bizden biri de değil. Avrupa'dan bir adam, 30 senesini harcamış, diyor ki ben Selimiye Camii'ndeki geometrik yapıyı çözdüm diyor. Çözüp çözmediği de tartışılır ama 30 senede ancak bir noktaya gelebilmiş. Onun bakışı, onun ifade edeceği hakikatler daha farklıdır. Peki Selimiye Camii'yi yapan Mimar Sinan nasıl o sanattan izah eder, nasıl anlatır? Herhalde bütün mimarları toplayıp bir çuvala koysak, suyunu sıksak Mimar Sinan etmez değil mi? Mimar Sinan kadar idrak edemezler değil mi? Temsilde hata olmasın. Biz Allah'ın sanat eserlerini tefekkür etsek de, yani hatta bütün peygamberler tefekkür etse, zaten peygamberimiz Miraç'ta ne diyor? Ya Rabbi ben seni hakkıyla zikredemedim. Ey mezkür ben sana hakkıyla şükredemedim diyor. Yani tefekkür etse de onu hakkıyla ifa etmekten insan aciz olduğunu ubudiyetin arşında olan zat itiraf ediyor aleyhissalatü vesselam. Bütün melekler tefekkür etse de Allah'ın sanatına baktığı, nazar ettiği mananın zerre miskaline yetişemez. Dolayısıyla bu ikinci maksat, yani Allah'ın sanatına bakması kainatın yaratılması için yeterli bir sebeptir. Dolayısıyla biz bu kainatın yaratılmasındaki tefekkür maksadını ihmal etsek, bu vazifenin, sorumluluğun uhdemizi almasak, bu emanete, bu cihaz bunu netice vermesi lazım, bu emanete hıyanet etsek, biz zarar ederiz, biz sorumlu oluruz. Dolayısıyla onun için biz şeref kazanmamız için, Allah katında kıymet, itibar kazanmamız için bu vazifeyi ifa etmemiz gerekiyor. Bu girizgahtan sonra cümleleri okumaya başlıyoruz. Halik-i Rahim ve Rezzak-ı Kerim ve Sani-i Hakim, yani rahmetiyle insanı yaratan, yani bütün canlıları keremiyle rızıklandıran, sonsuz ikram ihsan perverliğiyle rızıklandıran ve bütün mevcudatı hikmetiyle sanatına mazhar eden Allah, şu dünyayı alem-i ervah ve ruhaniyat için bir bayram, bir şehrain suretinde yapıp, bütün esmasının, bütün isimlerinin garip nukuşuyla, garip nakışlarıyla küçük büyük süslendirip, küçük büyük ulvi süfli her bir ruha ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasin güzelliklerden ve inamattan ve nimetlerden istifade etmeye muvafık ve havas ile mücehhez, hissiyatlarla, duygularla mücehhez, cihazlandırılmış bir ceset giydirir, maddi vücut verir. Bir vücudu cismani, cismani bir vücut verir. Bir defa o temaşagaha, dünyaya gönderir. Yani dünya neymiş? Temaşagahmış. Dünya neymiş? Şehrayin suretinde yaratılmış. Dünya neymiş? Bir bayram yeriymiş. Yani bayram deyince aklımıza ne geliyor? Özel bir gün değil mi? Diğer günler gibi değil. Çok özel, çok güzel, çok ayrı bir gün bayram. Mesela ben çocukluğumda hatırlıyorum. Bayram, ertesi gün bayram olacak. biz uyuyamazdık bayram olacak diye. Babam mesela ayakkabı diyelim elbise aldı ona sarılır öyle uyurduk. Niye? Bayram çünkü farklı bir gün ertesi gün. İşte Bediüzzaman Hazretleri bir bakış açısı, tefekkür bakış açısına bakın ki diyor ki dünya bir bayramdır. Her günü özel, her günü güzel, her an işte her saniye kaç tane bebek yaratılıyor. Bundan daha güzeli yaratılamaz. Allah'ın kudretinde yaratabilir de dünya şartları itibariyle en güzel yaratılması gereken bebek bu. İşte dünyada kaç bin tane, kaç milyon tane çiçek yaratılıyor. En güzel, en mükemmel olması kıvamında yaratılıyor. Yani bir bayrama mahsus. Ve işte o bayramı biz tefekkür ediyoruz. Melekler tefekkür ediyor. Ruhaniler tefekkür ediyor. Yani dolayısıyla ehli iman için her gün bayram, her gün ruhumuza bayram yaptıran tefekkür bayramı, her gün. Yani veliye her gün bayram. Veli, Allah'ın velisi olan, Allah'ın dostu olan, Allah'ın esmasını, sanatını, sıfatlarını tefekkür eden, Allah'a muhatap olan, Allah'ın razı olur. Ben ne yaparım da semavat ve arzın ilahı benden razı olur. Ben ondan nasıl gaflet etmem? Diyenler için her gün bayram. Allah'tan gaflet etmemek için, huzur makamında olmak için bu çok yüksek bir iman derecesidir. Peygamberlerin, büyük zatların derecesidir huzur makamı. Her an Allah'ın huzurundaymış gibi yaşamak. Bunun için iki şey lazım. Birincisi, sünnet-i seniyeye ittiba. Sünnet-i seniyeye ittiba ettiğimizde dakikalarımız bakileşir. Huzur makamında oluruz. Çünkü insanlık aleminde en yüce, en şerefli zatın halini, harekatına hayatımızı tatbik etmekle şerefleniyoruz. Allah da ondan razı. İnsanlık içinde en çok ondan razı. İkincisi Allah'ın kainat kitabını okumak. Sürekli namaz kılmıyoruz ki, sürekli ibadet etmiyoruz ki, sürekli zikirle meşgul değiliz ki. Dolayısıyla ama Allah'ın sanat eserlerini bir ağaca baktığımızda, o ağaçtaki meyveleri, yaprakları, bir hayvana baktığımızda, onda tecelli eden esmayı düşündüğümüzde, o da aynen namaz kılıyormuşuz gibi, ibadet ediyormuşuz gibi bize huzur makamını kazandırıyor. Evet, onun için veliye her gün bayram. Allah bizi velilerden eylesin. Delilerden eylemesin. Yedinci şuada bir cümle geçiyor. Biraz böyle tefekkür edelim diye o cümle üzerinde durmak istiyorum. 17. söz tabii bundan sonra hep okuyacağımız için inşallah eksik yerini bırakmayacağız. Yavaş yavaş müzakere, mütalaa ederek gideceğiz. Diyor ki 7. şuada, nebatatın ve hayvanatın hadsiz efratlarını, hadsiz fertlerini, yani milyon, milyar, ben diyeyim milyar, siz deyin katrilyon. Şu anda bir mevsimde 5,5 milyar kara sinek yaratılıyormuş. Kaç bin tür sinek var? Her türün kaç milyar ferdi var? Hadsiz efratlarını beraber birbiri içinde bir anda bir tarzda yanlışsız hatasız kemal-i hikmet hüsnü sanatla icat etmek ve idare ve iaşe etmek. İşte bunu tefekkür edeceğiz. İşte bu bayram. Şimdi ben daha önceden burada notlarım da var hazırlamışım. Bazı şeyler okuyacağım. Beraber tefekkür edelim. Siz de böyle hayalen okuduğum şeyleri düşünün. Çok enteresan hakikatler var burada. Zerre gibi tohumların, tırnak kadar çekirdeklerin başlarında, koca ağaçları taşımaları, dağ gibi yükleri kaldırmaları, rahmet hazinesinden ellerini meyvelerle doldurup bizlere ikram etmeleri, hangi merhametin eseridir? İnek, deve, koyun, keçi gibi hayvanların adeta süt çeşmesi kesilip, en latif, en güzel ab-ı hayat gibi gıdayı takdim etmeleri nasıl bir şefkatin tecellisidir? Yaşadıkları topraklar asit karakterli olması sebebiyle ardıç, çam ağacı gibi iğne yapraklı ağaçların kökleri hayatları için lazım olan, yaşamaları için gerekli olan maddeleri topraktan alamaz. Çünkü toprak asit karakterli. Bu durumdayken, adeta sıkıntı içinde kıvranırken, birden köklerine bir mantar yerleşiyor. O mantar vesilesiyle neye ihtiyaçları varsa o mantardan alıyorlar. Bu hangi planın işleyişiyle gerçekleşiyor? Ağaçların ipek gibi yumuşak kök ve damarları, adeta bir matkap gibi taş tabakalarını delip geçmesi hangi kudretten haber veriyor? Deniz kırlangıcı 25 bin kilometre seyahat ediyor. Onun için ona göç şampiyonu diyorlar. 25 bin kilometre seyahat. Şimdi bu durum kuş aklına havale edilemeyeceğine göre ona bu başarıyı, bu muvaffakiyeti kim kazandırıyor? Ellerinde pusulaları, yol göstericileri olmadığı halde 6 bin kilometrelik meşakkatli yolculuk sonrasında doğduğu Sargozza denizine göç edip yumurtladıktan sonra can veren yılan balıklarının minicik kalplerine, ölümlerine rağmen anne şefkatini kim koydu? Son derece tuzlu ve sodalı olan Van Gölü'nde yaşadığı halde yumurtlama mevsiminde tuz ve sodadan korunmuş, oksijeni çok daha fazla olan dere yataklarına yumurtalarını bırakmak için doğdukları sulara doğru 22 kilometre göç eden inci kefalleri, akıntıya karşı uzun atlama atleti gibi mücadele etme azmini kimden aldı? Sivrisineğe kan çıkarma sanatını, anestezi uzmanlığını, kara sineğe temizlik memurluğunu kim öğretti? Elde ettikleri yaprakları çiğneyerek yeşil hamur yapan, olgunlaşması için, o yeşil hamurun olgunlaşması için küflenip mantarlaşmasını bekleyen, koloni kurmak istediğinde bir miktar mantar ezmesine yumurtalarını bırakan, hatta bazı yumurtaları da yenilecek kıvama gelmesi için, o mantar ezmesinin yenilecek kıvama gelmesi için bazı yumurtaları da içine kıran, nihayet yavru karıncalar doğduklarında rızıkları içinde doğar, rızıkları yanı başında bulur. Bunu sağlayan Amerikan karıncasını kim istihdam ediyor? Palamudu kendine verilen özel azalar ile delen ve oraya yumurtasını bırakıp giden meşe palamudu böceği, yavrusunun neyle besleneceğini biliyor muydu? Kunduzlara gözlerinin suyun zararlı etkisinden korumaları için deniz gözlükleri gibi kullandıkları saydam göz kapaklarını kim verdi? Kurbağalara suyun yerini kolaylıkla bulmalarını sağlayan mavi ışığa duyarlı göz yapılarını vermek hangi teknolojinin icadı? Kedi ve köpekler zehirlendiklerini anladıklarında çim yiyorlar. Yedikleri çimin onları kusturacaklarını acaba biliyorlar mı? Yaralı geyik yaralı yerlerini yosuna sürer. Yosunun antibiyotik ihtiva ettiğini hangi ortamda keşfetmiş olabilir? Kızıldeniz dil balığı kendisine saldıran köpek balığına püskürttüğü süt gibi sıvı sebebiyle köpek balığının çenesi felç oluyor. Kızıldeniz dil balığı bu savunma sistemine nasıl sahip oldu? İla ahir. Bu örnekler yüzlerce, binlerce verilebilir. Fakat şu anlaşılıyor ki Cenab-ı Hak Esma-i İlahiyesi tecelli ediyor yeryüzünde, çok mucize, çok antika faaliyetler, icraatlar, tasarruflar oluyor. Ve biz ehl-i iman olarak onları düşünmek, tefekkür etmekte vazifeliyiz. hem zaman ve mekan cihetiyle pek geniş olan o bayramı asırlara, senelere, mevsimlere, hatta günlere, kıtalara taksim ederek her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hatta bir cihette her bir günü, her bir kıtayı birer taife ruhlu mahlukatına ve nebati masnuatına birer resmi geçit tarzında bir ulvi bayram yapmıştır. Ve bilhassa ruh-i zemin, hususen bahar ve yaz zamanında masnuat-ı sayirenin taifelerine öyle şaşalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki, tabakat-ı aliyede olan ruhaniyatı ve melaikeleri ve sekene-i semavatı seyre celbedecek bir cazibedarlık görünüyor ve ehli tefekkür için öyle şirin bir mütalagah oluyor ki akıl tarifinden acizdir. Evet. Yani her gün bayram. Bazıları işte birkaç saniye, birkaç dakika yaşayıp vefat eden canlılar var. Bu bayramda işte resmi geçit yapıyor. Onlar da melekler, sekene-i semavat tarafından tefekkür ediliyor. Belki de insanlar tarafından da tefekkür edilebiliyor. Belki de onunla ilgilenen bir ilim varsa, o ilim adamları tarafından tefekkür edilebiliyor. İşte bir gün yaşayan var. Efendim, asırlarca yaşayanlar var, çınar ağaçları gibi. Dolayısıyla onlar da yine resmi geçit tarzında bu ulvi bayramda kendilerini nazarlara arz ediyorlar. Bilhassa özellikle ruh-i zemin, yeryüzü burada bir ayrı bir noktaya temas etti. Hususen bahar ve yaz zamanında. Hususen bahar ve yaz zamanında masnuat-ı sagirenin taifelerine öyle şaşalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki tabakat-ı aliyede olan ruhaniyat-ı melekleri senkine-i semavat seyre celbedecek bir cazibedarlık görünüyor diyor. Hususen tefekkürün en güzel vakti, her zaman tefekkür mümkün ama en güzel, en özel vakti, yani adeta o bayramın en şaşalı olduğu zaman bahar mevsimi, yaz mevsimi, baharda o çiçekler arzı endam ettiği zaman, işte o ağaçlar envai çeşit renkte yapraklarla, çiçeklerle, çok antika, çok sanatlı, çok mucize, işte meyvelerle donatıldığı zaman, işte o zaman çok özel. Onun için o zamanlarda aynen Kur'an-ı Kerim'i okur gibi o kainat kitabındaki bu kudret ayetlerinde okumak, mütalaa etmek, Rabbimizin esmasını tefekkür etmek gerekiyor. Burada farklı bir şey söyledim. Dedi ki, tabakat-ı âliyede olan ruhaniler, melaikeler, sekene-i semavatı seyre celbedecek özel, cazibedar bir şey var ki o da masnuat-ı sagirenin taifeleri. Çok şaşalı ve birbiri arkasında sürekli adeta resmi geçit yaparak işte onların nazarlarına kendilerini sunuyor. O masnuat-ı sagire. Masnuat-ı sagire ne? Küçük Allah'ın antika sanat eserleri. Biz onları çok tefekkür edemiyoruz. Niye küçük? İşte sinekler, böcekler, belki biraz nazarımıza kelebekler çarpıyor olabilir. Sinekler, böcekler. Onlar peki niye bu kadar özel? Çünkü onlarda esmanın tecellisi, onlarda antika, kudret, mucizevilik boyutu çok daha özel tecelli ediyor. Mesela Lemaat'ta geçen bir ifade diyor ki, bir sineğin hılkati hayret fezadır filden. Mesela fil devasa bir şey. Onda da bir tefekkür edilmesi lazım. Bir deve, o da tefekkür edilmesi lazım. O çöl şartlarına ne kadar güzel yaratılmış. İşte gözleri, işte çöl fırtınalarına karşı özel olarak dizayn edilmiş. İşte diz kapakları, çöl sıcağından yanmayacak sistemde özel olarak yaratılmış. İşte şu kadar saat susuz kaldığı halde o hararete dayanabilecek sistemde yaratılmış. O da tefekkür edilmesi lazım. Ama bir sinek bir böcek ondan daha çok hayret edilerek tefekkür edilmesi lazım diyor. Mesela bir duvara Yasin yazmak mı daha çok hayret verici? Bir tırnak kadar bir alana Yasin-i Şerif'i, bütün suresini yazmak mı daha hayret verici? İkisi de hayret verici ama aynı sanat, aynı incelik, aynı derinlikte çok küçük bir alanda bunu yapmak daha hayret verici. Evet. İkinci şuada bir ifade geçiyor. Her bir zihayat, mesela bu süslü çiçek ve şu tatlıcı sinek, yani arıdan, bal arısından bahsediyor, öyle manidar, ilahi, manzum bir kasidecik'tir. Meğerse bal arısı manzum bir kasidecikmiş. Yani çok ölçülü, çok dengeli, çok kafiyeli, çok mükemmel, çok mesajlar yüklü, bize Allah'ı tarif eden, onun kudretinden, ilminden, hikmetinden, esmasından haber veren bir kasideciktir ki hadsiz zişurlar, hadsiz şuur sahipleri onu kemal-i lezzetle mütalaa ederler. Evet, inşallah biz de o zişurlardan olmalıyız. Melekler, ruhaniler onu kemal-i lezzetle tefekkür ediyorlar. Ve öyle kıymetdar bir mucize-i kudrettir ve bir ilanname-i hikmettir. Allah'ın kudret mucizesi bal arısı. Bize Allah'ı tarif eden bir ayet, bir hikmet ilannamesi bal arısı. Saniyin sanatını nihayetsiz ehli takdire cazibedarane teşhir eder. Bu vesileyle bu masnuat-ı sahire örnek olsun diye biraz bal arısını tefekkür edelim. Sinevizyon'da da tevafuk etti. Tam ben de ondan bahsedecektim. Nahl suresi 68-69. ayetler. Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan, kovanlardan, yani kendilerine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir. Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için bir ibret vardır. Şimdi düşünüyoruz. Bir 5-6 dakika sonra Fatiha diyeceğiz. Bal arısı, 7. şuada Bediüzzaman Hazretleri bal arısını tefekkür etmiş, bize ders veriyor. Bal arısı, fıtratça, yaratılışça, vazifece, yaptığı vazife itibariyle öyle bir mucize-i kudrettir, öyle bir kudret mucizesidir ki koca sure-i Nahl, Nahl suresi, Nahl arı demek, onun ismiyle tesmiye edilmiş. Allah Kur'an'da bir sure var ki ona arı suresi demiş. Niye? Çünkü arının fıtrası, vazifesi çok büyük bir mucize, kudret mucizesi. Çünkü o küçücük bal makinesinin efendim zerrecik başında onun ehemmiyetli vazifesinin mükemmel programını yazmak. Onun zerre kadar başında mükemmel bir program yazılmış. Bal arısı günde 20 bin çiçeği ziyaret ederken ömründe 2 milyon kilometre yol kat ediyor. Niye çalışıyor? Ne için çalışıyor? Vazifesi ne? Bu çalışmasının semeresi, neticesi ne? Bilmediği halde durmadan, dinlenmeden çalışıyor. Bal arısı hangi çiçekleri ziyaret etmesi gerektiğini, ziyaret ettiği çiçeklerden hangi maddeyi alması gerektiğini, o zerrecik başında programlanmış, ona göre onu ifa ediyor. Aynı zamanda bal arısı çiçeklerin döllenmesini netice veriyor. Çiçeklerden alışveriş yaparken, o bal özünü alırken, kanatları, tüylerine yapışan çiçek tozlarını o ziyaret ettiği çiçeğin aynı cinsine giderek ziyaret etmesi neticesinde bulaştırıyor o çiçek tozlarını ve çiçeklerin aşılanmasını, çiçeklerin hayatının devamını netice veriyor. Mesela bir alanda bir güle girmişse, o alandaki gülleri bitirmeden başka bir çiçeğe geçmiyor. Bal arısı. Kovanlardaki sıcaklığı ayarlıyor. 35 derecede bal arısının yavruları ancak yaşayabilirmiş. 30 dereceye düşse yavrular ölür. 40 dereceye çıksa hakeza. Bu durumda efendim peteklerin üstünde titreyerek 30 dereceden 35 dereceye çıkmasını sağlıyor. 40 dereceye yükselmişse bu sefer de kanatlarını çırparak adeta bir fan vazifesi yapmak suretiyle yine 35 dereceye o kovanları getiriyor. Bunu bal arısı yapıyor. Demek ki Rabbin bal arısına vahyetti demesi bundan. Yani onun zerrecik başında yapılan programı harfiyen o böcek uyguluyor. Evet, ve küçücük karnında tahamların en tatlısı yaratılıyor, bal. Ve pişiriliyor ve süngücüğünde zihayat azaları tahrip edip hatta öldürmek hasiyetinde bulunan zehir o uzuvcuğuna ve cismine zarar vermeden yerleştiriliyor. Bal arısının vücudunun bir tarafında bal imal edilirken diğer tarafında zehir üretimi yapılıyor. Şimdi aynı çatı altında bir tarafta deterjan, bir tarafta reçel üretimi yapılmasına müsaade etmezler. Niye? Çünkü sağlığı tehdit etme riski var. Ama tırnak kadar bir alanda Allah bir yerde bal üretiyor, bir yerde zehir üretiyor. Evet, tırnak kadar bir alanda. Her bir arıya bir bal fabrikası, bal makinesi zaten, bal fabrikası da diyebiliriz. Çünkü bir imalat söz konusu. Adamlar mesela biz insanlar sütü toplayıp kutuya koyuyorlar, süt fabrikası diyorlar. İşte meyveyi toplayıp suyunu sıkıp kuyuya koyuyorlar, meyve suyu fabrikası diyorlar, değil mi? Arı ise vücudunda yepyeni bir şey yapıyor. Bir yerden bir şey alıp da onu ambalajlamıyor yani, bizim gibi yapmıyor. Allah'ın kudretinin tecelli ettiği apaçık ki adeta bir üretim yapıyor. Dolayısıyla bir fabrika için lazım, ne lazım? İşte tornalar lazım, makineler lazım, tezgahlar lazım, işçiler lazım, ustalar lazım, ustabaşı lazım, mühendisler lazım, fabrika lazım. Bunların hepsi arı. Kendisi hem fabrika, hem usta, hem ustabaşı, hem mimar. Bu işte Allah'ın kudretinin, mucizesinin azam mertebede tecellisi. Evet, dolayısıyla bu iş nihayet dikkat ilimle, gayet hikmet iradeyle, tam bir intizam ve muvazene ile olduğundan, şuursuz, intizamsız, mizansız olan tabiat, tesadüf gibi şeyler elbette müdahale edemezler ve karışamazlar dedi. Evet, dersi okuduğum bölümü bir kere bölmeden okuyup bitiriyorum. Halik-ı Rahim ve Rezzak-ı Kerim ve Sani-i Hakim, şu dünyayı alem-i ervah ve ruhaniyat için bir bayram, bir şehrayin suretinde yapıp, bütün esmasının isimlerinin garayib-i nukuşuyla, garip nakışlarıyla süslendirip, küçük büyük, ulvi süfli, aşağı yukarı, her bir ruha ona münasip ve o bayramdaki ayrı ayrı hesapsız mehasin ve inamattan, güzelliklerden ve nimetlerden istifade etmeye muvafık, uygun ve havas ile mücehhez cihazlandırılmış, duygularla donatılmış bir ceset giydirir, bir vücudu cismani verir, bir defa o temaşagaha gönderir. Hem zaman ve mekan cihetiyle pek geniş olan o bayramı asırlara, senelere, mevsimlere, hatta günlere, kıtalara taksim ederek her bir asrı, her bir seneyi, her bir mevsimi, hatta bir cihette her bir günü, her bir kıtayı birer taife ruhlu mahlukatına, nebati masnuatına, yani bitkilere birer resmi geçit tarzında bir ulvi bayram yaptırmıştır, yapmıştır. Ve bilhassa ruh-i zemin, yeryüzü, hususen özellikle bahar ve yaz zamanında masnuat-ı sagirenin, Allah'ın küçük sanat eserlerinin taifelerine, o canlıların taifelerine öyle şaşalı ve birbiri arkasında bayramlardır ki, tabakat-ı âliyede, yüce, âli tabakalarda olan ruhaniyatı ve melaikeleri ve melekleri ve sekene-i semavatı ve semavatın sakinlerini seyre celbedecek bir cazibedarlık görünüyor ve ehli tefekkür için öyle şirin bir mütalagah oluyor ki, akıl tarifinden acizdir. Cenab-ı Hak bu manaları anlamayı, idrak etmeyi, yaşamayı cümlemize ihsan buyursun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin.